Ayrım 3. Soruşturma Peter Weiss. Sayfa 71. 3. Kanto Salıncak. Yargıç, tutuklu olarak siyasi şubede çalıştınız. Orada görevleriniz neydi? K. Tanık 5. Daktilo odasında steno daktiloluk yapıyordum önce, sonra dil bildiğim için tercüman oldum. Yargıç, size bu görevi kim verdi? K. Tanık 5. Herboger. Yargıç, sanık Boger'i tanıyor musunuz? K. Tanık 5. İşte, Herboger. Sanık 2. Tanığı dostça selamlar. Avukat, siyasi şube neredeydi? K. Tanık 5. Tahta bir barakadaydı, giriş kapısının arkasında. Avukat, giriş kapısının arkasında. K. Tanık 5. Eski kampın kapısından girince solda. Avukat, eski kamp öteki kamptan ne kadar uzaktaydı? K. Tanık 5. 1,5 mil kadar. Avukat, siz nerede kalıyordunuz? K. Tanık 5. Kadınlar kampında. Avukat, her gün işe gittiğiniz yolu bize anlatır mısınız? K. Tanık 5. Her sabah kamptan ayrılır, tarlaların yanından yürürdük. Yol rayların üstünden geçerdi, makas başının yanından. Bazen durup beklemek zorunda kalırdık. Rayların ötesinde tarlalar vardı yine. Birkaç tane de terk edilmiş çiftlik vardı. Sonra demir bir kapıdan geçerdik. Eski fırınların yanında ağaçlar vardı. Siyasi şube eski fırınların tam karşısındaydı. Avukat, siyasi şube kampın içinde miydi? K. Tanık 5. Toplama kampının dışındaydı. Önde idare binaları vardı. Sonra çift sıra tel örgüler, gözcü kuleleri. Arkalarında da tutukluların kaldığı bloklar. Avukat, siyasi şube binası nasıl bir yerdi? K. Tanık 5. Tek katlı bir barakaydı. Yeşile boyanmıştı. Avukat, daktilo odası nasıldı? K. Tanık 5. Pencere önlerinde saksılar vardı. Perdeler de vardı. Duvarlara resimler ve atasözleri asılmıştı. Yargıç, nasıl resimler, nasıl atasözleri? K. Tanık 5. Şimdi hatırlamıyorum. Avukat, kim vardı başınızda? K. Tanık 5. Herburot. Biz daktilolar hep güzel görünmek zorundaydık. Saçlarımızı uzatmamıza izin verilmişti. Başlarımıza eşarp bağlıyorduk. Elbiselerimiz sahici elbise, ayakkabılarımız sahici ayakkabıydı. Sabahları ayakkabılarımıza tükürür, ellerimizle parlatmaya çalışırdık. Avukat, Herboger nasıl davranırdı size? K. Tanık 5. Herboger bana her zaman iyi davrandı. Sık sık sefertasına verirdi artan yemekleri. Bir keresinde hayatımı kurtardı. Ortalığın tozunu almayı ihmal etmiştim. Yüzbaşılardan biri beni uzaklaştırmak istedi. Herboger araya girip büroda bıraktırdı beni. Yargıç, büroda kaç kişiydiniz? K. Tanık 5. 16. Yargıç, ne iş yapardınız? K. Tanık 5. Ölülerin listesini çıkarırdık. Karalama derdik buna. İsimleri, ölüm tarihini, ölüm sebebini yazardık. Büyük dikkat isteyen bir işti bu. Biri bir daktilo yanlışı yaparsa Herburot çok öfkelenirdi. Yargıç, dosyalar nasıl tutuluyordu? K. Tanık 5. İki masa vardı. Masaların birindeki kutularda sağların numaraları saklanırdı. Öteki masadaki kutularda ise ölülerin numaraları vardı. Trenlerle gelenler arasından kaç kişinin sağ kaldığını hemen bakıp anlamak mümkündü. Gelen her 100 kişiden bir hafta sonra sadece 20-25 kişi kalırdı. Yargıç, kamptaki bütün ölümleri kaydeder miydiniz? K. Tanık 5. Sadece kendilerine numara verilmiş tutukluları kaydederdik. Rampadan gaz odalarına gönderilen tutuklular hiçbir listede yer almadı. Yargıç, ölüm sebebi olarak neler yazardınız? K. Tanık 5. Sebeplerin çoğu uydurmaydı. Söz gelişi kaçarken vurulmuştur diye yazardık. Kalp krizi diye yazardık. Az beslenmeden ölmüştür diye de yazamazdık. Dizanteri derdik. İki tutuklunun aynı anda ölmemesine dikkat etmek zorundaydık. Ölüm sebepleri de yaşlarına uygun olmalıydı. Yani 20 yaşında bir kimsenin kalp krizinden öldüğünü yazamazdık. Başlangıçta mektupla ailelerine de bildirirdik. Savcı, mektuplarda neler yazdığınızı hatırlıyor musunuz? K. Tanık 5. Bütün dikkatlere rağmen maalesef tutuklunun hayatını kurtarmak mümkün olamamıştır. Bu büyük kayıptan ötürü en derin üzüntülerimizi bildiririz. Eğer isterseniz küllerini ödemeli olarak 15 marka gönderebiliriz. Savcı, küller o ölülerin külleri miydi? K. Tanık 5. Bütün ölülerin külleri birbirine karışmıştı. Pencereden eski fırınların önündeki ceset yığınlarını görebiliyorduk. Kamyonlarla getirip atarlardı. Savcı, kaydettiğiniz ölüm olaylarıyla ilgili bazı rakamlar verebilir miydiniz bize? K. Tanık 5. Günde 12 saatle 15 saat arası çalışırdık resmi ölüm olaylarını kaydetmek için. Günde ortalama 300'ü bulurdu. Savcı, siyasi şubedeki sorgular sırasında ölenler de olur muydu? K. Tanık 5, her gün olurdu. Bazıları kurşuna dizilir, bazıları da işkenceden ölürdü. Avukat, tanık tutukluların nerede kurşuna dizildiğini söyleyebilir mi? K. Tanık 5, kampta 11. blokta. Avukat, sizin oraya gitmenize izin verilir miydi? K. Tanık 5, hayır ama her şeyi bilirdik. Bütün yazışmalar bizim elimizden geçerdi. Boger dedi ki bize, burada hiçbir şey görmediniz, hiçbir şey duymadınız. Öyle dedi. Yargıç, siyasi şubede sorgular nasıl yapılırdı? K. Tanık 5, Boger hep sessizce başlardı sorguya. Tutuklunun yanına yaklaşıp bazı sorular sorardı. Ben de tercüme ederdim. Tutuklu cevap vermezse eğer elindeki anahtar destesini sallardı yüzüne doğru. Yine cevap vermezse anahtarlarla yüzüne vururdu. Sonunda iyice sokulurdu yanına. Bende bir makine var, o senin dilini çözer derdi. Yargıç, nasıl bir makineydi bu? K. Tanık 5, Boger konuşturma makinesi derdi ona. Yargıç, neredeydi? K. Tanık 5, yan odada. Yargıç, makineyi gördünüz mü? K. Tanık 5, evet. Yargıç, nasıl bir şeydi? K. Tanık 5, direklerden yapılmıştı. Avukat, tanık hafızasının kendisini yanıltmadığına emin mi? K. Tanık 5, bir demir çubuk vardı. Ondan sallandırırlardı tutukluları. Vuruşları, çığlıkları duyardık. Bir saat sonra, hatta bazen birkaç saat sonra çıkarırlardı odadan. Tanınmaz halde olurdu hepsi. Yargıç, sağ mı çıkarlardı? K. Tanık 5, ölmeyenler birkaç saat içinde ölürdü zaten. Bir gün Boger ağladığımı gördü. Burada kişisel duygulara yer yoktur dedi. Yargıç, tutuklulara ne sebeple işkence edilirdi? K. Tanık 5, bazen bir dilim ekmek çaldıkları için ya da daha hızlı çalışın diye verilen emirlere uymadıkları için ihbar edilmek yeterdi bazen. Muhbirler için bir kutu konmuştu. O kutuya bir not atmanız yeterdi. Sanık 2, benim bu gibi şeylerle ilgim yoktu. Siyasi şubede sadece kamptaki direniş hareketleriyle ilgileniyorduk. Yargıç, makineden indirildikten sonra kaç kişinin öldüğünü gördünüz? K. Tanık 5, en az 20 olay gördüm böyle. Yargıç, 20 kişinin öldüğünü gözlerinizle gördüğünüze yemin edebilir misiniz? K. Tanık 5, ederim. Yargıç, nasıl işkence edildiğini de gördünüz mü? K. Tanık 5, evet. Bir adamın baş aşağı asıldığını gördüm bir keresinde. Bir keresinde de bir kadının demir çubuğa bağlandığını gördüm. Boger bizi içeri alıp seyrettirdi. Sanık 2, tanığın bizim yanımızda tercüman olarak çalıştığı doğrudur. Ama bu çeşit sorgulara hiç katılmadı. Hanımları içeri almazdık. K. Tanık 5, hanımları mı? Sanık 2, bugün artık hanım diyebilirim. Sanıklar gülerler. Yargıç, söyleyin, sanıklardan kimsenin tutukluları dövdüğünü gördünüz mü? K. Tanık 5, Boger'i kolları sıvalı elinde kamçısıyla gördüm. Dışarı çıktığında üstü başı kan içinde olurdu hep. Bir keresinde Brod'un siyasi şubeden Lahman'la konuştuğunu duydum. Gördün ya Gerhard'ı kanı nasıl da fışkırdı diyordu. Sonra ceketini verdi bana temizlemem için. Temizliğe son derece önem veriyorlardı hepsi. Brod hep aynada kendini seyrederdi. Şuturman nişanını aldıktan sonra daha da çok seyreder oldu. Nişanı ben diktim ceketine. Bir keresinde de Boger'in çizmelerini sildim. Yargıç, ne zaman? K. Tanık 5, bir kamyon dolusu çocuk getirmişlerdi büronun önüne. Pencereden görüyordum. Çocuklardan biri aşağı atladı. Elinde bir elma vardı. Boger kapıdan çıktı. Çocuk elinde elmayla orada duruyordu. Çocuğun yanına gitti Boger. Onu ayaklarından tutup kafasını barakanın duvarına vurdu. Sonra yerden elmayı aldı, beni çağırdı. Duvardan sil şunu dedi. Bir süre sonra bir sorguya çağırdılar beni. Baktım elma yiyordu. Avukat, tanık bu olayı daha önceki ifadesinde belirtmemişti. K. Tanık 5, söyleyemedim. Avukat, niye söyleyemediniz? K. Tanık 5, özel sebepler yüzünden. Avukat, ne gibi sebepler? K. Tanık 5, o günden beri çocuğum olsun istemedim. Avukat, bugün nasıl söyleyebildiniz peki? K. Tanık 5, yine karşımda şimdi, söylemem gerekiyor. Yargıç, sanık Boger, bu suçlamalara karşı bir diyeceğiniz var mı? Sanık 2. Hepsi yalan. Görüyorum ki tanık bir zamanlar kendisine gösterdiğim güvene layık değilmiş. Üçüncü kanto. Salıncak. 2. Tanık 7. Bazı tutuklularla birlikte siyasi şubenin sorgu odasına götürdüler beni. Yargıç, nasıl bir odaydı bu? Tanık 7. Yerde Fransa'dan getirilmiş değerli halılar vardı. Boger'in masası kapının tam karşısındaydı. Ben içeri girdiğimde masada oturmaktaydı. Arkasında da tercüman oturuyordu. Yargıç, başka kim vardı odada? Tanık 7. Siyasi şubenin şefi Grabner, bir de sanık Brod ile Dilevski vardı. Yargıç, ne dediler size? Tanık 7. Boger, burası siyasi şubedir. Biz soru sormayız, sadece dinleriz. Konuş bakalım, dedi. Yargıç, siyasi şubeye niye götürüldünüz? Tanık 7. Bilmiyorum. Ne söyleyeceğimi de bilmiyordum. Ne söyleyeyim diye sordum. Bayıltıncaya kadar dövdüler beni. Kendime geldiğimde koridorda yatıyordum. Boger başucuma dikilmişti. Kalk ayağa, dedi. Kalkamadım. Boger daha da yaklaştı. Ben de duvara tutunarak doğruldum. Baktım, her yanım kan içinde kalmıştı. Yerde, elbiselerim de kan içindeydi. Başım yarılmış, burnum kırılmıştı. O gün gece yarısına kadar yüzüm duvara dönük dikilmek zorunda kaldım. Başkaları da duruyordu yanımda. Kim arkasına bakarsa başını duvara vuruyorlardı. Ertesi gün yine sorguya çektiler beni. Öteki tutuklularla birlikte odaya götürdüler. Yargıç, öğrenmek istedikleri neydi? Tanık 7. Hiç fikrim yoktu bu konuda. Birkaç kere başıma bir şeyler vurdular. Madeni bir çubuktu galiba. Sonra yine koridora bıraktılar. Boger geldi. Yanımdaki adamı alıp yan odaya götürdü. Adı Walter Windmüller'di adamın. Yargıç, kendisine ne olduğunu biliyor musunuz? Tanık 7. 2-3 saat kadar kaldı odada. Ben yüzüm duvara dönük bekledim. Sonra Windmüller çıktı. Yine yanıma bıraktılar onu. Pantolonunun paçalarından kan akıyordu. Birkaç kere yere yığıldı. Dudaklarımızı kımıldatmadan konuşmayı öğrenmiştik. Sorguda ne yaptılar diye sordum. Hayallerimi parçaladılar, dedi. O gün öldü. Yargıç, onun ölümünden Boger mi sorumluydu? Tanık 7. Eğer bu işi Boger yapmadıysa mutlaka yapanların başında bulunmuştur. Yargıç, sanık Boger diyeceğiniz bir şey var mı? Sanık 2. Sayın Yargıç, bu olay tanığın anlattığı gibi olmadı. Yargıç, nasıl oldu? Sanık 2. Sayın Yargıç, ben kimseyi öldürmedim, sadece sorguya çektim. Yargıç, nasıl çektiniz? Sanık 2. Sorgular bazen sert bir hava içinde geçiyordu, tüzüklere uyuyorduk. Yargıç, bu tüzükler nasıl hazırlanıyordu? Sanık 2. Kampın güvenliği göz önünde tutularak hazırlanıyordu. Hainlere ve öteki alçaklara karşı güçlü olmak zorundaydık. Yargıç, sanık Boger, bu şekilde sorguya çekilen bir insana istenilen her şey söyletilebilir. Böyle konularda ustalaşmış biri olarak bunu bilmiyor muydunuz? Sanık 2, ben o fikirde değilim. Bizim şubeye inatçı tutuklular geliyordu bazen. Bazı şeyleri itiraf ettirmek için tek çare zor kullanmaktı. Tanık 8. Sorgu odasına götürüldüğümde Boger'in masasında bir tabak sardalya gördüm. Grabner aç olup olmadığımı sordu. Değilim, dedim. Grabner, çoktandır doğru dürüst bir yemek yemediğini biliyorum, dedi. Bugün ne kadar iyi kalpli olduğumu göreceksin. Al bunu ye. Boger senin için hazırladı bu salatayı, dedi. Sonra yemem için emir verdi. Yiyemedim. Çünkü kelepçeliydim. Boger başımı tabağa bastırdı. Ben de yemek zorunda kaldım. Sardalya o kadar tuzluydu ki dayanamayıp kustum. Kusmuğumu yalattılar bana. Son lokma ağzımdayken Boger bağırdı. Sakın koridora kusmasın, dedi. Sonra 11. bloğa götürdüler beni. Ellerimi arkadan bağlayıp tavana astılar. İnsanın ayak uçları zor değiyordu yere. Boger ileri geri itti beni. Karnımı tekmeledi. Önümde bir kova su vardı. Su içer misin diye sordu. Sonra tekmelemeye devam etti. Kendimden geçtim. Üstüme su boşalttılar. Kollarım uyuşmuştu. Bileklerim patlayacak gibiydi. Boger bazı sorular sordu bana. Ama dilim o kadar şişmişti ki cevap veremedim. Boger, bir salıncağımız daha var. Seni bir de orada sallandıralım, dedi. Sonra da beni siyasi şubeye götürdüler yine. Avukat, sayın tanık, makinede işkence edildi mi size? Tanık 8, edildi. Avukat, demek ki işkence edilenlerin hepsi ölmemişler. 3. Kanto, Salıncak 3. Tanık 8, hatırlıyorum, 1942 baharında bir sabahtı. Bazı tutuklular sıra olmuş bir barakaya götürülüyorlardı. Gittikleri yer postahaneydi eskiden. Şimdi siyasi şube olarak kullanılıyordu. Her tutuklunun elinde ikişer sopa vardı. Ellerinde makineli tüfeklerle muhafızlar geliyordu arkalarından. Şube şefleri de gördüm. Onların ellerinde çantalar ve boğa derisinden özel olarak yapılı kurutulmuş kırbaçlar vardı. Tutukluların taşıdığı sopalar salıncakta kullanılıyordu. Yargıç, makine ilk olarak ne zaman kullanıldı? Tanık 8. Daha önce de kullanılmıştı ama o zaman basit bir işkence aletiydi. İki masanın üstüne demir bir çubuk yerleştiriyorlar, tutukluları da o çubuğa bağlıyorlardı. Ama çubuk durmadan ileri geri oynadığı için istenilen sonucu elde edemediler ve çubuğu bir kaideye oturttular. Avukat, tanık bu bilgiyi nereden edindiğini söyleyebilir mi? Tanık 8. Kamptaki her şeyden haberimiz oluyordu. Eski kamp zaten küçücük bir yerdi. 200 metreye 300 metre kadardı boyu. 28 blok vardı. Bu bloklardan her yer görülüyordu. Yargıç, sizi niye sorguya çektiler? Tanık 8. Kamp dışında lağım kazma işine vermişlerdi beni. Ben de bu arada tutuklulardan birinin kadınlar kampındaki annesiyle buluşmasını sağlamıştım. Tutuklunun adı Janiki'ydi. Önce onu aldılar sorgu odasına. Biraz sonra çıkarıp koridora fırlattılar. Hala sağdı. Ağzını açıp dilini çıkardı. Yeri yalamaya başladı. O kadar susamıştı. Boger yanına gelip çizmesiyle kafasına tekmeledi onun. Sonra sıra sende dedi bana. Doğruyu söylemezsen senin başına da bunlar gelir dedi. Sonra da salıncağa yerleştirdiler beni. Yargıç, ne yaptıklarını anlatır mısınız? Tanık 8. Tutukluyu yere oturtuyorlardı. Dizlerini büküp ellerini bağlıyorlardı. Sonra ellerini dizlerinin üstünden geçiriyorlardı. Dirsekleriyle dizlerinin arasından bir çubuk geçiriyorlardı sonra. Çubuğu kaldırıp kaidesine yerleştiriyorlardı yükseğe. Yargıç, kim yapıyordu bunları? Tanık 8. Görevli tutuklulardan ikisi. Yargıç, odada başka kimler vardı? Tanık 8. Boger vardı. Brod ile Dileski'yi de gördüm. Boger soru sordu ama cevap veremedim. Baş aşağı sarkıyordum. İki tutuklu da durmadan sallıyordu beni. Avukat, ne gibi sorular sordular? Tanık 8. İsim vermemi istediler. Yargıç, sorgu sırasında dövdüler mi sizi? Tanık 8. Boger ile Dilevski sırayla kırbaçladılar. Avukat, sizi kırbaçlayanlar tutuklular değil miydi? Tanık 8. Kırbaçlar Boger ile Dilevski'nin ellerindeydi. Yargıç, nerenize vurdular? Tanık 8. Kalçalarıma, kaba etlerime, ellerime, ayaklarıma, enseme ama çoğu kere cinsel organlarıma vuruyorlardı. Özel olarak cinsel organlarıma hedef alıyorlardı. Üç kere bayıldım, üstüme su boşalttılar. Yargıç, sanık Boger, bu esire işkence yapmış olduğunuzu kabul ediyor musunuz? Sanık 2. Bu soruya bir tek kelimeyle cevap verebilirim. Hayır. Tanık 8. İzlerini hala taşıyorum. Sanık 2. Benim yaptığım işkenceden değildir. Yargıç, sanık Boger, sorgular sırasında anlatıldığı gibi bir alet kullandınız mı? Sanık 2. Bazı durumlarda kullandırtmak zorunda kaldım. Ben başlarındaydım ama söylenenleri tutuklular uyguladılar. Yargıç, sanık Boger, tanığın ifadesinin doğru olmadığını mı söylüyorsunuz? Sanık 2. Tanığın ifadesi tamam değildir. Gerçeği bütün ayrıntılarıyla dile getirmiyor. Yargıç, gerçek neydi peki? Sanık 2. Tutuklu itirafta bulunursa işkenceyi hemen kesiyorduk. Yargıç, itirafta bulunmazsa? Sanık 2. Kan çıkıncaya kadar dövülüyordu, o kadar. Yargıç, doktor da bulunuyor muydu odada? Sanık 2. Doktor bulunması için emir verilmedi bize. Ayrıca gereksiz bir şeydi bu. Kan görür görmez hemen duruyordum. Tutuklunun pantolonundan kan sızarsa sorgu amacına ulaşmış demekti. Yargıç, böyle bir şey yapmaktan vicdan azabı duymadınız mı? Sanık 2. Bana verilen emirle bu sorumluluğu yüklenmiştim. Öyle sanıyorum ki, ayrıca bugün bile bazı gençlik meselelerinde kırbaç cezası uygulanabilir. Bu yolla taşkınlıkları önlemek mümkündür. Avukat, tanık, salıncaktan indirilen kimsenin yaşamadığını söyledi. Bu ifadenin de gerçek olmadığı ortada. Tanık 8. Ben salıncaktan indirilince Boger yanıma geldi. Bak hazırladık seni, artık öteki dünyaya rahat rahat gidebilirsin dedi. Sonra 11. blokta bir hücreye götürdüler beni. Öldürüleceğim saati beklemeye başladım. Kaç gün kaldım orada bilmiyorum. Kalçalarım cerahat içindeydi. Hayallerim mosmor olmuş, şişmişti. Hep yarı baygın yattım. Sonra bir sürü esirle birlikte beni banyoya götürdüler. Soyunduk. Göğüslerimize kopya kalemiyle numaralarımız yazıldı. Bunun ölüm fermanı demek olduğunu biliyorduk. Orada çırılçıplak beklerken irtibat şefi geldi. Kaç kişinin ölü diye kaydedileceğini sordu. O çıktıktan sonra bir kere daha saydılar bizi. İçimizden biri fazlaydı. Kuyruğun hep sonuna girmeyi öğrenmiştim. Beni bıraktılar. Elbiselerimi alıp çıktım. Bir sonraki grupla öldürülürüm sanıyordum. Hücreme dönmek üzereydim ki hastanede çalışan bir hademe beni gördü. O da tutukluydu. Alıp hastaneye götürdü beni. Nasıl olduysa bir iki kişi yaşadı işte. Ben de onlardan biriyim. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 96.